Donanım Haber'den herkes selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda merak edilen cep telefonlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ı inceliyoruz. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kutu ve kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutuyu elime aldığımda ince bir kutuyla karşılaşıyorum. Bunun bir nedeni var. Sizler de biliyorsunuz cep telefonumuzun kutusundan herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Kutudan çıkanlar şunlar. Telefonumuzun kendisi çift tarafı tip C olan bir şarj kablosu. Başka bir şeyle karşılaşmıyoruz. Bence Samsung bu yanlıştan dönmeli. Hatta şu an ortada şöyle bir haber de dönüyor. Samsung'un bütün cep telefonlarına şarj adaptörünü çıkaracağı yönüyle ilgili bir haber. Bu bir iddia, net değil, kesin bilgi değil. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Ben cep telefonlarının kutularından şarj adaptörlerinin kesinlikle çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben bu cep telefonu alıyorsam tamam, kılıf koyma. Kılıf ek baksuslar, okey, ona katılıyorum. Hani ona bir şey diyemem. Ama şarj adaptörü bence bu cep telefonunun kutusundan ya da bütün cep telefonunun kutularından çıkmalı. Benim düşüncem bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz açıkçası bu konuda? Fikrinizi de merak ediyorum. Görüşlerinizi yorum olarak bizlere belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim tasarım tarafına. Cep telefonu elimize aldığımız zaman premium hissiyatını bizlere veren bir cep telefonuyla karşılaşıyoruz. Çünkü cep telefonumuz gerçekten öyle güzel bir şekilde harmanlanmış ki her şeyi bizlere sunabiliyor. Donanımsal tarafta da bunları hissedebiliyoruz. İlerleyen bölümlerde bunları sizlere anlatmış olacağım. Tasarımda ilk dikkatimizi çeken şey cihazın ekranı olacak. 6.4 inç büyüklüğünde bir ekranla burada karşılaşıyoruz. Ekranımızda delikli çentikli ön kamera yapısı kullanılmış. Samsung'un yeni nesil cihazlarına baktığımız zaman çoğunda bu yapıyla karşılaşabiliyoruz. Bence cihazın daha yeni durmasını sağlayan bir detay. Benim de beğendiğim bir şey oldu. Çerçevesine baktığımız zaman herhangi bir ekran koruyucuyla karşılaşmadık. Cep telefonu satın alanlarda büyük ihtimalle bu şekilde gidebilir. Ancak şöyle bir detayımız da var. Şimdi ben S22 Ultra kullanıcısıyım. Bu cep telefonu kullandıktan sonra S22 Ultra'ya geçtim. Kutu açılışı videosunda bir arkadaşım şöyle bir yorum atmıştı. Bu cep telefonu satın alanlarda ben ekran koruyucunun kutudan çıktığını gördüm. Bize gelen test ürünlerinde belki olmayabilir. Hani bunu da şimdiden sizlerle paylaşmış olalım. Cihazın sağ tarafına baktığımız zaman da burada 3 ve ses butonlarını görüyoruz. Sol tarafta ise herhangi bir şey bizlerin karşısına çıkmıyor. Ve bu çerçeveler metal bir malzemeye sahip, premium hissiyatını tam olarak bize hissettirebilen detay işte bu oluyor. Alt tarafı geçtiğimiz zaman ise burada sim kart yuvasıyla karşılaşıyoruz. Cihaz çift sim destekliyor. Herhangi bir micro SD kart desteğini de bünyesinde bulundurmuyor. Onun hemen sağ tarafında tip C portumuzu görüyoruz. Şimdi ne yapalım? Arka tarafı geçelim. Arka tarafı geçtiğimiz zaman yeşil rengi olarak adlandırılmış bir renkle karşılaşıyoruz ve kameralarımız sol tarafa hizalanmış ve çok hafif bir çıkıntıya sahipler. Masaya koyduğunuz zaman şöyle bakın, çok fazla sallanan bir yapıyla karşılaşmıyorsunuz. Ufak bir şekilde sallanma yapıyor. S21 Ultra serisine karşılaştığımız o kalın bir çıkıntı yok açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Ana kameramız ve diğer yardımcı kameralar alt alta burada duruyorlar. Onun hemen sağ tarafında ise flaşımız bizleri karşılıyor. Tasarımın geneline baktığımız zaman bence oldukça şık görünen bir cihazla burada karşılaşıyoruz. Ve bu arka yapıda kullanılan malzeme ise polikarbon malzeme, cam görünümlü diyebileceğimiz bir malzeme kendisi. Mat bir yapıda, tuttuğunuz zaman elinizde kolay bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Elinizden kolay kolay da kaymıyor. Geneli bütününde hissiyatı bence başarılı olmuş. Ve bu cihaz IP68 sertifikasını da bünyesinde bulunduruyor. Yani suya ve toza karşı dayanıklı. Ama burada önemli bir detayımız var. Nedir bu detay? Eğer siz böyle bir şey sonrasında cihazınız zarar görür ve teknik servise giderseniz buradaki hata tamamıyla sizlerde oluyor. Sizlerin yine dikkat etmenizde kesinlikle fayda olacaktır. Evet, cihazın genel olarak tasarımsal yapısı da bu şekildeydi. Son olarak ağırlığından bahsetmek istiyorum. Burada karşımıza 177 gramlık bir ağırlık çıkıyor. Cihazın genelini düşündüğümüz zaman, elinize aldığınız zaman ağırlığın gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Ve gelelim güvenlik tarafına. Cihazda parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Parmak izi okuma cihazın çerçevesinde değil ekrana konumlandırılmış durumda. Oldukça hızlı bir şekilde ekrana erişim sağlayabiliyorsunuz. Sizlere de göstereyim. Bakın şu an ekranımız kapalı. Parmağımı dokunduruyorum. Ekran çok hızlı olacak şekilde açılıyor. Yüz tanımayla kıyasladığımız zaman herhangi bir galip belirleyemedim. Çünkü ikisi de birbirine oldukça yakın sonuçları ortaya çıkardı. Ama ben genel kullanımlarımı maskeyle yaptığım için parmak izi okuyucusunu biraz daha yoğun bir şekilde kullandım. Ve son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Bu cihazın tek elli kullanımı. Yani avucunuza aldığınız zaman bütün her şeye kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Son zamanlarda baktığımız zaman çok büyük ekran telefonlarla karşılaşıyoruz. Mesela şu an elimde S22 Ultra var. Gerçekten ekranı çok büyük. Bazı durumlarda ikinci eli kullanmam gerekiyor. Evet, bu cep telefonu da bazı durumlarda ikinci eli kullanmam gerekiyor ama çok çok nadir durumlarda. genel olarak tek elle beraber erişim sağlayabiliyorum ve kullanması da oldukça keyifli. Şimdi sıra ekran tarafında. Samsung'un en iyi yaptığı işlerden bir tanesi ne? Ekran. Her zaman söylüyorum, bütün Samsung incelemelerinde de buna değiniyorum. Burada da yine çok başarılı bir ekran bizlerin karşısına çıkıyor olacak. 6.4 inç büyüklüğünde 1080x2400 çözünürlüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Cihazda kullanılan panelde Dynamic AMOLED 2X ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip HDR10 Plus'ta karşımıza çıkan bir özellik oluyor. Ekran piksel yoğunluğumuzda 401 ppi. YouTube, Netflix gibi platformlarda mükemmel vakitler geçirebiliyorsunuz. 20:9 formatına sahip olan bu cihaz Netflix üzerinde L1 kodini destekliyor. Bu sayede tam olacak şekilde cihazın özelliklerini Netflix'e kullanabiliyorsunuz. Ek olarak HDR10 dese Netflix'e yine bizim karşımıza çıkan bir özellik. Geniş renk dinamiği ve ton ayrımı da oldukça başarılı. Çok keyifli vakitler geçirmenizi sizlere sağlayacaktır. 120 Hz ekran tazeleme hızı genel kullanım ve destekli oyunlarda çok fazla işe yarıyor. Evet, oyun sayısı her geçen gün artmaya başladı. Biraz az olarak görünebilir ama ben ilerleyen günlerde daha fazla olacağını düşünüyorum. Ve bir kere alıştıktan sonra 120 Hz'e kesinlikle standart moda geri dönüş yapmıyorsunuz. Bu cihaz adaptif olacak şekilde 120 Hz'i görmüyoruz. Yüksek veya standart moda geçiş yapabiliyorsunuz. Aslında cihaz ilk tanıtıldığı zaman bu adaptif olacak şekilde bize söylenmişti. Cihaz elime ulaşınca da şunu gördüm. Bu bizim karşımız adaptif olarak değil, 120 Hz olarak çıkıyor. Bence adaptif olsaydı pil tüketimi konusunda bizlere daha büyük avantajlar sağlayabilirdi. Bence S21 Fan Edition'ın en büyük eksisi pil tarafında olacak. İlerleyen bölümlerde değinmiş olacağım. Özetleyecek de olursak, bu cihazın ekranı beklentilerinizi sonuna kadar karşılayabilecek üst seviye bir ekran. Ben genel kullanım açısından böyle bir deneyim elde edebildim. Ve son olarak bu cihazın ekran koruma seviyesi ise Corning Gorilla Glass Victus. Burada oldukça sağlam bir ekran korumasıyla karşılaşıyoruz. Bizler aslında Samsung'un Fan Edition serisine baktığımız zaman en fazla neleri beğeniyoruz? Tepe modellerden alınan güzel özellikleri. Burada da karşımıza bu özelliğin çıkması bence oldukça önemliydi. Ekrandan sonra sıra geldi işlem tarafına. Samsung Galaxy S21 Fan Edition gücünü Samsung kendi geliştirmiş olduğu Exynos 2100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 5 nanometre üretim aşamasından geçmiş ve 8 çekirdeğe sahip. GPU tarafında da Mali G78'i görebiliyoruz. Bizler şu anda ekranda bu işlemcinin Geekbench ve Antutu'dan almış olduğu skorları da görür olacaksınız. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Bu işlemciye de 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı da eşlik ediyor. Depolama alanını microSD kart yardımıyla maalesef yükseltemiyorsunuz. Samsung'un belli bir zaman sonra böyle bir karar alması normal oldu. Çünkü diğer rakiplerine baktığımız zaman artık SD kart neredeyse tarihe gömüldüğü durumda. Yüksek modellere baktığımız zaman orta segmentte evet SD kart desteği devam ediyor ama üst segment cihazlara baktığımız zaman böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Performans konusunun genelini yorumlamak gerekirse herhangi bir kasma, donma, takılma sorunuyla tabii ki karşılaşmıyorsunuz. Oldukça akıcı bir deneyimi sizlere sunuyor. Sosyal medya kullanımlarımda, genel işlem gücü gerektiren uygulamalarda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gayet iyi bir deneyimi bana sunabildi. Ama burada önemli bir testi de gerçekleştirdim ben. 15 dakika boyunca cihazın işlemcisine bir stres testine tabi tuttum. Bu stres testine baktığımız zaman cihaz işlemcisinin performansını neredeyse 12. dakikaya kadar çok güzel bir şekilde koruyabildi. Ama 12. dakikadan sonra yavaş yavaş performansın düşmeye başladığını görebildik. Ve 15 dakikalık test boyunca cihazın işlemcisi performansının %65'ini koruyabildi. Peki bu ne anlama gelecek? Bu şu anlama gelecek. Yani oyun oynamaya başladığınız zaman cihazın ısısıyla beraber cihazın işlemcisinin performansı da düşmeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda yaşadığınız oyun deneyimiyle oyunun birinci dakikasında yaşadığınız oyun deneyimi arasında farklılıklar yaşanabilir. Burada performans açısından evet gerçekten güzel bir cihazla karşılaşıyoruz. Ama ısınma olarak baktığımız zaman, pil tüketimi olarak baktığımız zaman burada sıkıntıların olduğunu görebildik. Şimdi bir oyun testi de gerçekleştireceğiz. Oyun öncesi ısımızı, oyun öncesi pil yüzdemizi ve oyun öncesi ayarlarımızı göreceksiniz. Daha sonra ise oyundan sonra çıktığımız pil yüzdesini ve ısıyı göreceksiniz. Bu şekilde bir performansın farkına varabilirsiniz. Şimdi isterseniz PUBG Mobile testine geçiş yapalım. Oyun testimiz de bu şekildeydi. Şu söylenebilir. Evet, gerçekten güzel bir deneyimle karşılaşabildik. Test sonuçlarımızı sizler gördünüz. Cihazla beraber oyun oynamak fazlasıyla keyifli. Çünkü çok kolay bir şekilde cihazın bütün çerçevesine erişim sağlayabiliyorsunuz. Ekran ne çok büyük ne de çok küçük. Çok güzel bir şekilde konumlandırılmış durumda. Şimdi sıra ise kamera tarafına. Benim en fazla önemsediğim noktalardan bir tanesi kamera performansı. Her zaman olduğu gibi arka kamerayla başlayacağım. Burada karşımıza 12 megapiksel çözdüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip olan bir ana kamera çıkıyor. Bu ana kameramız OIS ve Dual Pixel desteğini bünyesinde bulunduruyor. Bu ana kamera işgalen yardımcı kameralarımız da şu şekilde. Bir tanesi 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı kamerası ve diğeri de 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera. Burada ana kamerayla geniş açı kamerasının piksellerinin aynı olması bence güzel bir detay. Çünkü kameralar arası geçiş yaptığımızda farkı çok az bir şekilde bizleri hissettirebilecek. İlerleyen bölümlerde zaten buna değinmiş olacağım. Ön tarafı geçtiğimiz zaman ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla burada karşılaşıyoruz. Bu cihazın hem ön hem de arka kamerasıyla beraber 4K 60 fps videolar kayıt altına alabilirsiniz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Her zaman söylüyorum. Üst segment bir cihaz alıyorsam bu cihazın ön kamerası da 4K video çekebilmeli. Abi gidip 10.000 TL bir cep telefona verdikten sonra bu cep telefonun kamerası ön tarafta 1080p 30 fps video sunuyorsa ben ne bekleyebilirim ki? Ya ben çok fazla önemsiyorum bu durumu. Çünkü artık hem ön hem de arka kamerayı çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Evet, bu şekilde de video çekebilirim. Ama neden ön kamerayla beraber 4K 60 fps video çekemeyim ki? Bana bunu da sunman lazım. Benim en fazla önemsediğim noktalardan bir tanesi kesinlikle bu oluyor. Kamera performansını değerlendirmeye gelecek olursak tüm fotoğrafları normal mod üzerinde çektim. Pürüzsüzleştirme gibi detaylar kapalıydı. Fotoğrafların keskinlikleri oldukça iyi. Samsung kameralarında bildiğin üzere keskinleştirme çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu cihazda da bunu görebiliyoruz. Renk oranları da oldukça başarılı. Keskinlikte olduğu gibi burada da renklerde biraz abartılık görüyoruz. Yeşillikler daha canlı, kırmızılar daha yoğun kırmızı. Aslında sosyal medya paylaşmak için çok daha iyi hale gelmiş oluyor. Tabii burada görsel zekanın devreye girmesiyle beraber bu performansı elde edebiliyoruz. Bazı kullanıcılar bunu sevmiyor. Görsel zekayı kapattıkları zaman bir nebze de olsa bunun önüne geçilebiliyor. Bunu belirtmek istiyorum. Beyaz dengesi gayet iyi. Sırımtırak fotoğrafları bizlere sunmuyor. Önemsediğim noktalardan bir tanesi oluyor kendisi. Geniş açıyla ana kamera farkına bakacak olursak gün ışığında farkında olamayacağınız kadar yakın performansları bizlere sunuyor. Tabii çok daha detay indiğiniz zaman buradaki farkları hissedebiliyorsunuz. Ama genel bütüne baktığınız zaman gayet yakın fotoğraflar bizlerle buluşturulmuş oluyor. Bu bahsetmiş olduğumuz farklılık ise gece moduna kendini daha da fazla belli edebiliyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Ön kameraya geçtiğimizde detay yoğunluğu güzel fotoğraflarla karşılaşıyoruz. Yine belirtiyorum, tüm testlerimi yüz güzelleştirme modu kapalıyken yaptım. Güzel fotoğraflar çekebiliyor. Portre modunda arka plan istediğiniz efekti de verebiliyorsunuz. Keskinlik konusunda arka kamerada olan deneyim ön tarafta da devam ediyor. Bunu renkler konusunda da söyleyebilmem mümkün. Gece modu hakkında konuşmak gerekirse amacı gece gündüzü çevirmek değil, detay yoğunluğunu arttırmak. Bence bu hale daha doğal görüntüler elde edebilirsiniz. Tabii pozlama gibi özellikleri kullanarak da daha karanlık ortamlarda, daha aydınlık fotoğraflarda elde edebilirsiniz. Sizler şu an ekranda benim odamla çekmiş olduğum bir fotoğrafı görüyorsunuz. Sağ tarafta gece modu kapalıydı, sol tarafta ise gece modun açık olduğu bir fotoğraf var. Aradaki fark oldukça fazla. 5 saniyelik bir yaptığım pozlama ile beraber bu fotoğrafı elde edebildim. Video tarafında ise 4K 60fps video çekebilen o istatistikli bir kameramız var. Sağ sıntı engellemesi çok çok başarılı. Sanki bir tripod kullanmışım da video öyle çekmişim gibi. Bence bu konuda Samsung iPhone tarafından biraz daha önde. Arka kamerada 4K 60fps video çekerken de videoyu durdurmadan ön kameraya da geçiş yapabiliyorsunuz. Bu bence önemli bir özellik. Çünkü çok yoğun bir şekilde kameraları kullanıyoruz. Bazı durumlarda anı yaşamak amacıyla ön kamera geçmemiz gerekebiliyor. Burada kaydı durdurayım, ön kameraya geçeyim gibi dertlerle uğraşmıyorsunuz. Bu bence güzel olmuş. Video sırasında kameralar arasında geçişler yapmak istediğinizde geçişlerin biraz hızlı olduğunu farkında olacaksınız. Biraz daha yumuşak olabilirdi diye düşünüyorum. Bu geçişleri yapmak istediğinizde ise 4K 30fps video modunu kullanmanız gerekiyor. 60fps bu modu aktif şekilde kullanamıyorsunuz. Ön tarafın video performansı hakkında konuşmak gerekirse özellikle 4K 60fps'i bizlere sunabilmesi güzel bir detay. Az önce de bunu zaten sizlere bahsetmiştim. Bu yüksek çözünürlükle beraber detaylar, renk tonları ve ayrım gibi konularda daha iyi performanslar elde edebiliyoruz. Bunun dışında koşma gibi durumlara girerseniz arka kamera kadar iyi sonuçlar maalesef elde edemiyorsunuz. Evet, cihazın genel olarak kamera performansı bu şekilde. Şimdi ne yapalım? Sosyal medya başarımına değinelim. Burada önemli bir detayımız var. Şimdi bildiğiniz üzere Apple tarafında sosyal medya başarımı çok daha başarılıydı. Ve Android 12'de ne deniyordu? Android 12 ile beraber biz bu sorunun önüne geçeceğiz. Şimdi yapmış olduğum testlerde ben şöyle bir deneyimle karşılaşabildim. Evet, sosyal medya başarımı konusunda fotoğraflarda Samsung oldukça iyi görünüyor. Zaten diğer Android sürümlerine baktığımız zaman fotoğraflar konusunda herhangi bir problemle karşılaşmıyorduk. Ama video tarafına geldiğimiz zaman çok kötü sonuçlar elde edebiliyorduk. Cihazda Android 12 işlem sistemi bulunuyor. Yapmış olduğum testlerde video tarafında Android 11'e göre ciddi bir farkın olduğunu görebildim. Çünkü Android 11'de yapmış olduğum testlerde biraz daha böyle kontrastlı oynadı. Artık netliğin gittiği biraz daha böyle sulu boya kıvamına geçebileceğimiz görüntülerle karşılaşıyorduk. Evet, sulu boya biraz abartı olabilir ama karanlık, hafif karanlık ortamlara girdiğiniz zaman bununla karşılaşabiliyordunuz. Bu cihaz yapmış olduğum kıyaslamada özellikle iPhone 12 Pro Max'i kullandım. Hani baba telefonlardan bir tanesi Apple tarafında. Yapmış olduğum testlerde ikisi de birbirine yakın sonuçlar verdi. Ama yapmış olduğum o ankette ise kazanan Apple tarafı oldu. Samsung tarafında çok başarılı bulan oldu. Apple tarafını da, ama bence bir sonraki Android sürümünde video tarafını biraz daha iyi olacak şekilde görebileceğiz. Şimdi sıra geldi hoparlör tarafına. Cihazda stereo hoparlörler konumlandırılmış. Ses yüksekliği çok başarılı. Detay ve ton ayrımı bayağı iyi. Tizler, tok sesler kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor. Müzik ve medya tüketiminde oldukça keyifli anlar bu cep telefonuyla beraber yaşayabilirsiniz. Dolby Atmos destekli bir hoparlör. Buradan telefon arayüzüne girerek modlar arasında geçişler sağlayabilirsiniz. Dolby Atmos aktif ettiğiniz zaman ses yüksekliği konusunda bir farkın ortaya çıktığını hissedebileceksiniz. Şimdi isterseniz bizim gerçekleşmiş olduğumuz hoparlör testine de yakından bakalım. Hoparlör testinden sonra bataryayla devam edelim. Batarya konusunda maalesef pek mutlu olamayacağım. Çünkü burada karşılaşmış olduğum değerler beni pek fazla mutlu etmedi. Cihazın genelinde gerçekten mutluydum. Ekran özellikleri, kamera özellikleri, tasarımsal özellikleri, malzeme hissiyatı konularında, ama bataryada maalesef bu başarı sürdürülememiş. Bu cihazı eğer satın alırsanız günde 2 defa şarj etmeniz gerekecektir. Neden? Sabah 8'de kullanmaya başladığınızı varsayalım. Akşam saatlerine doğru şarjın artık %30-%25 seviyelerine geldiğini görüyorsunuz. Akşam saati nedir? 4-5 gibi. Eğer akşamda ben çıkacağım, arkadaşlarımla gezeceğim, tutacağım dersen bu cep telefonu ikinci defa şarja takman gerekiyor. Yani bu tarafta böyle bir deneyimle açıkçası karşılaşmak istemezdim. Neden? Şimdi S20 Fan Edition modeline baktığımız zaman neyi gördük? Onun Exynos sürümünde de batarya konusunda çok iyi sonuçların elde edilemediğini gördük. Bu cihazda da aynı deneyim yine bizlerin karşısına çıkıyor. Evet, cihazımız performanslı bir cihaz. Evet, güzel bir cihaz ama batarya konusunda bence bu başarılı sürdürülebilirdi. Ve çok işlem gücü gerektiren uygulamalar kullandığınız zaman bataryanın çok hızlı bir şekilde kullanıldığını görüyorsunuz. Bunu örnek vermek gerekirse yapmış olduğum Antutu testleri. Evet, Antutu testlerinde cihazı çok daha yoğun bir şekilde kullanıyoruz ama mesela oyuna girdiğimizde giden batarya yüzdesine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Maalesef pil tarafında bu cihaz beni pek mutlu etmedi. Bunu paylaşmak istedim. Bataryadan sonra yazılıma devam edelim. Yazılım tarafında One UI 4.0 ile karşılaşıyoruz. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış, oldukça iyi bir deneyim sunuyor. Samsung bence One UI tarafında kendini çok fazla geliştirdi. Bütün her şeyi kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani en basit noktalardan bir tanesi, ekran fotoğrafı çektiğiniz zaman siyahlıkları otomatik olarak kendisi atabiliyor. Samsung DeX'i kullanabiliyorsunuz. Yani DeX bence çok iyi bir şey. Telefonunuzu bir bilgisayar olarak kullanıyorsunuz. Bence işini gayet güzel bir şekilde yerine getirebiliyor. One UI tarafında söyleyeceklerim bu kadar. Android tarafına geldiğimiz zaman en güzel işletim sistemi Android 12 ile karşılaşıyoruz. Şu an yavaş yavaş diğer cihazlara gönderilmeye başlandı. Şimdi Android 12 ile beraber Google tarafı bize ne dedi? Sosyal medya başarımı çok daha iyi hale gelecek. Artık aradaki farkı kapatıyoruz. Evet, burada bir geliştirme olmuş ama aradaki fark tamamıyla kapamamış. iPhone tarafındaki sosyal medya başarımı hala daha başarılı. Bağlantı teknolojileri devam ettiğimizde burada Bluetooth 5.0, NFC ve Wi-Fi 6 teknolojileriyle karşılaşıyoruz. Evet, bu videoda sizlerle beraber Samsung Galaxy S21 Fan Edition'a yakından bakmış olduk. Şunu söylemek istiyorum. Genel değerlendirme yapacak olursak çok çok başarılı bir cihaz olmuş. Batarya performansı dışında, yani batarya şu şekilde kullanabilirsiniz bence. Hani benim için şarj etmek bir dert değil, ben ofise de bu ürünü şarj edebilirim dersen okey. Bu ürünü kullanabilirsiniz. Onun dışında yanında bir powerbank taşımanda kesinlikle fayda var. İlerleyen zamanlarda gelecek güncellemelerle beraber cihazın pili ne kadar oturur, bunu zaman bizlere gösteriyor olacak. Peki Enes, çok güzel bahsettin ama bu cep telefon fiyatı ne kadar? 9000 TL'den başlayan fiyatlarla Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ı satın alabiliyorsunuz. Sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorum olarak bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.